Ayrım 36, Hastane, Arthur Hayley, sayfa 437. Küçük kafile hastane koridorlarına yol alırken kilisenin çanları da çalmaya başladı. O'Donnell birden 6 hafta önce bir sabah yine aynı kilisenin çanları çalarken hastanede meydana gelecek kopmanın ilk belirtilerini bir çeşit ön seziyle anladığını hatırladı. O'Donnell'ın yol gösterdiği kafilede Orden Brown, Harry Tomaselli ve Burlington Sağlık Kurulu yetkilisi Dr. Norbert Ford vardı. Arkalarında da tam dışarı çıkarlarken kapıda beliren Mrs. Strogan ve tanıştırma sırasında O'Donnell'ın adını iyi duyamadığı kuruldan bir asistan yürüyordu. İlk kızgınlığı artık geçtiğinden Kent birkaç dakika önce Orden Brown'la aralarında çıkabilecek ve çok kötü sonuçlar verebilecek kavganın başlamadan kesildiğine memnundu. Son günlerde kendisi de dahil hastanede herkesin sinirlerinin büyük ölçüde gerildiğini o zaman kesinlikle anladı. Yönetim kurulu başkanı da ona bir mesaj iletmekten başka bir şey yapmamıştı. Asıl kavgası Eustace Swain'leydi. Bütün bu işler bittikten sonra da ihtiyar korsanla yüz yüze gelmeye karar vermişti. O zaman Swain'in teklifleri ne olursa olsun sonuçlarını düşünmeden kesin sözlerle O'Donnell adamın haddini bildirmeye kararlıydı. Kent O'Donnell patolojik anatomi bölümüne uğramalarını teklif etmişti kurulu yetkilisine. Hiç olmazsa salgının kaynağını bulmak için elimizden geleni yaptığımızı gözlerinizle görebilirsiniz demişti. Doktor Ford önce bu teklifi geri çevirmişti. Kimse başka türlüsünü düşünmedi. Korkarım patolojide görevli arkadaşlarınıza herhangi bir yardımım dokunamaz. Ama O'Donnell üstelemiş, birlikte laboratuvarın yolunu tutmuşlardı. Kafile içeri girdiğinde John Alexander başını kaldırdı, sonra incelemekte olduğu tüpler üzerindeki çalışmasına devam etti. O'Donnell ve Orden Brown'u gören Pearson yerinden kalktı, yanlarına giderken de ellerini iyice kirlenmiş olan iş gömleğine siliyordu. O'Donnell yeni gelenleri tanıttı, Pearson'la Norbert Ford el sıkışırlarken Ford sordu, ''Bir şey buldunuz mu?'' ''Henüz değil, gördüğünüz gibi hala arıyoruz.'' ''Joe'' dedi O'Donnell, ''Doktor Ford'un mutfağımızın kapatılmasını emrettiğini bilmelisiniz.''
''Bugün mü?''
Pearson'ın sesinde bir inanmazlık vardı. Kurul yetkilisi ciddi ciddi başını salladı.
Korkarım öyle. Ama yapamazsınız bunu, gülünç bir şey.
Saldırgan, kavgacılığı sesinde okunan, gözleri alev alev yanan gerçek Pearson, yorgunluk maskesinin ardından kendini gösteriyordu.
Şu işe bakın, bütün gece çalışacağız ve sabah işleri bitireceğiz. ''Hastalık taşıyan biri varsa göründüğü kadarıyla da var. Bunun kim olduğunu öğreneceğiz.''
''Çok üzgünüm ama bu tehlikeyi göze alamayız.''
''Ama mutfağı kapamak, hastaneyi kapamak demektir.'' diye bağırdı Pearson. ''Hiç olmasa yarın sabaha kadar bekleyebilirsiniz herhalde.''
''Korkarım, hayır.'' Ford terbiyeliydi ama kesin konuşuyordu. ''Üstelik bu karar yalnız benim değil. Salgının yayılma tehlikesini göze alamayız.'' Şimdilik sizin dört duvarınız arasında ama herhangi bir noktadan dışarı sızabilir, bunu düşünüyoruz. Tomaselli araya girdi. Akşam yemeğini de vereceğiz Joe ama son olacak bu. Ertesi sabah gönderilebilecek durumda olan bütün hastaları evlerine göndereceğiz. Diğerlerinin çoğunu da başka hastanelere nakledeceğiz. Bir sessizlik oldu. Pearson'ın yüzü sinirden oynayıp duruyordu. Yuvalarına gömülmüş kıpkırmızı gözleri yaşarmak üzereydi, mırıldandı.
''Bugünü göreceğimi hiç ummamıştım.''
Kafile uzaklaşırken O'Donnell tatlı bir sesle ''Doğrusu ben de ummamıştım Joe.'' dedi. Tam kapıya vardıklarında John Alexander bağırdı.
''Buldum.''
Kafile bir arada döndü ve Pearson hemen sordu. ''Neyi buldunuz?'' Alexander parmağıyla üzerinde çalıştığı tüp dizisini gösteriyordu. ''Görelim bakalım.'' Pearson koşarak laboratuvarı geçti, diğerleri tekrar içeri dolmuştular. Pearson tüp dizisine baktı, dili sinirli sinirli dudağında geziniyordu. Alexander'ın gördüğü doğruysa hep bu an için çalışmışlardı.
''Açın kitabı.'' dedi.
John Alexander açık bir kitap aldı. Bunda şekerli ortamda bakterilerin gösterdiği çeşitli biyoşimik reaksiyonları sıralayan bir tablo vardı. Üzerinde Abertail Tayfi yazılı sütuna parmağını bastırdı ve okumaya hazırlandı. Pearson ilk tüpü aldı ve glukoz dedi. Parmağını listede gezdiren Alexander cevap verdi. Reaksiyon asit ama gaz yok. Pearson başını salladı, tüpü yerine koydu, ikinciyi aldı ve laktoz dedi. Ne asit ne gaz.
Doğru.
Sustu. Dülsitol. Ne asit ne gaz.
Sakaroz.
Ne asit ne gaz. Bu kez de reaksiyon tifo basilinin gösterdiği gibiydi. Laboratuvarda gerilim artıyordu. Pearson bir sonraki tüpü aldı.
Manitol.
Reaksiyon asit gaz yok.
Doğru.
Maltoz. Asit gaz yok. Pearson onayladı. Altısı bitmiş, dördü kalmıştı.
Ksiloz dedi.
Asit gaz yok.
Yedi.
Arabinoz. John Alexander okudu. Ya asit var gaz yok ya da hiçbiri yok.
Pearson açıkladı. Hiçbir reaksiyon yok.
Sekiz. İki tane daha vardı. Ramnoz. Reaksiyon yok dedi Pearson tüpe bakarak. Bir tane daha kalmıştı.
Indol dedi Pearson elinde son tüple.
Negatif diye cevap verdi Alexander kitabı kapayıp. Pearson petri kutusuna gidip okudu. Numara 72.
Hiç kuşku yok. Mikrop taşıyıcı bu.
Kim? David Coleman içine bütün adları eliyle kaydettiği defteri almıştı bile, okudu. Charlotte Burgess. Kendisini tanıyorum dedi Mrs. Strogan sadece. Yemeklerin verildiği tezgahta çalışıyor. Aynı anda gözleri duvar saatine gitti. 5:07 geçiyordu. Akşam yemeği diye söylendi Mrs. Strogan'ın malı bir telaşla. Akşam yemeğinin dağıtımı başlıyor.
Hemen yemek salonuna koşalım.
Harry Tomaselli bu sözleri bitirmeden kapıya varmıştı bile. Hastanenin ikinci katında nöbetçi hemşire bitkin bir halde Vivian'ın oda numarasına baktı ve içeri daldı. Evet, Miss Lobertonsunuz. Ayak ucunda asılı tahtaya bir şey kaydetti. Batı Burlington kliniğine nakledileceksiniz. Ne zaman söyler misiniz lütfen? Öğleden sonra hastanenin boşaltılacağını ve buna yol açan nedeni öğrenmişti. Can kurtaranlar şu sıra çok meşgul. Sanırım daha birkaç saat gerekli. Herhalde akşam 9'a doğru. Eşyalarınızı toplamanıza yardım etmek için hemşireniz gelecek buraya. Bol bol vaktimiz var. Teşekkür ederim dedi Vivian. Kafası başka yerde olan nöbetçi çabucak selam verip çıktı. Tam zamanı dedi Vivian kendi kendine. Mike'ı aramanın tam zamanı. 5 günlük süre daha sona ermemişti ama ikisi de işin böyle bir noktaya varacağını hesaplamamışlardı. Üstelik kısa bir süre içinde olsa ayrı kaldıklarına pişmandı Vivian. Bunun çok saçma, gereksiz bir düşünce olduğunu şimdi anlıyor, hiç aklına gelmemiş olmasını diliyordu. ''Doktor Michael Saddles lütfen'' dedi santraldaki kıza. Saniyeler geçti, genç kızın sesi tekrar duyuldu. Doktor Saddles can kurtaranlardan biriyle gitmiş. Başka birini ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim dedi Vivian. Bir mesaj bırakmak isterdim ama. İşiyle ilgili mi? Duraladı. Hayır. Şu sıra ancak hastanenin işleriyle ilgili acil mesajları kabul ediyoruz. Daha sonra tekrar arar mısınız lütfen? Bir tıkırtı oldu, hat kesildi. Vivian ağır ağır telefonu kapadı. Dışarıda koridorda sesle ve gidip gelenlerin gürültülerini duyuyordu. Bir heyecan dalgası hissetti, ani bir emir verildi, bir şey gürültüyle yere düştü, biri kahkaha attı, bunların hepsi de sıradan ve düzensiz gibiydi. Ama bu canlılığa katılmak, olup bitenlerin herhangi bir parçasına katkıda bulunmak için büyük bir istek duymaya başlıyordu. Bakışı yatağına yöneldi, sol bacağının kesildiği yerde çarşaf dümdüzdü. Birden ilk kez Vivian kendini müthiş, umutsuzca yalnız hissetti. ''Ah Mike'' diye mırıldandı. ''Mike sevgilim, nerede olursan ol, yalvarırım hemen bana gel.'' Hemşire Penfield kafeteryaya girmek üzereyken kafilenin kendisine doğru yaklaştığını gördü. Hastane yöneticisiyle başhekimi fark etti. Arkalarında onları izlemek için harcadığı çabadan ötürü koca göğüslerini hoplatarak Mrs. Strogan geliyordu. Harry Tomaselli kafeteryaya girerken yavaşladı. ''Bu işin çabuk ve dikkati çekmeden yapılmasını istiyorum.'' dedi Mrs. Strogan'a. Kadın başıyla evet dedi ve birlikte bir servis kapısından mutfağa geçtiler. O'Donnell hemşire Penfield'a işaret etti. ''Benim de geliverin lütfen, bize yardımcı olmanızı istiyoruz.'' Bundan sonrası çok çabuk olup bitiverdi. Orta yaşlı bir kadın tezgahta yemek veriyordu. Hemen ardından Mrs. Strogan tarafından koluna yapışıldı ve içeri doğru götürüldü. ''Bir saniye lütfen'' dedi O'Donnell ödü patlayan kadına. ''Bir saniye lütfen'' ve Penfield'a yanında durmasını işaret etti. Mrs. Strogan'a döndü. ''Elini değdirdiği yiyecekleri alın ve yakın. Şimdiye kadar vermiş olabileceği bütün yiyecekleri de buldurup yok etmeye çalışın. Elini değdirebileceği tabakları kaldırın ve kaynar sudan geçirin.'' Kadın hemen tezgaha koştu ve az sonra O'Donnell'ın talimatına uyulmuş, kafeteryada oluşan kuyruk dizi dizi yemeklerin önünde ilerlemeye koyulmuştu. Sadece olayı çok yakından izleyen birkaç kişi bu sahneye tanık olmuştu. Mutfağın dibindeki Mrs. Strogan'ın odasında O'Donnell kadınla konuşuyordu. ''Mrs. Burgess, kendinizi bu hastanenin hastalarından saymanızı rica ediyorum.'' ''Merak etmeyin'' dedi tatlılıklar, ''her şey size anlatılacak.'' Ardından hemşire Penfield'a ''Hastamızı karantina odasına götürün'' dedi. ''Kimseyle temas etmesin. Doktor Chandler'ı çağırtacağım. Gereken talimatı kendisi verecek.'' Bunun ardından Elaine Penfield tir tir titreyen Mrs. Burgess'ı götürdü. Mrs. Strogan merakla sordu. ''Şimdi ne olacak doktor?'' ''Kendisine çok iyi bakılacak.'' diye cevap verdi başhekim. ''Karantinada kalacak ve hekimler kendisini gereken süre boyunca tedavi edecekler. Tifo mikrobu taşıyan kişinin safra kesesi iltihaplanabilir bazen. Böyleyse belki de ameliyat edilecek.'' Tabii hastalığa yakalanan bütün diğer kişiler üzerinde de tahliller yapılacak. Harvey Chandler bakacak bu işe. Telefonda Thomas Eldi yardımcılarından birine, ''Söyledim ya'' diyordu, ''her şeyi durdurun, bugün taburcu edileceklerin dışında herkes hastanede kalacak. Yemek işi de düzene girdi tekrar. İşimiz bitince de yeniden hasta kabulüne başlayabiliriz, anlaşıldı mı?'' Sonra karşısında oturan O'Donnell'a keyifle göz kırparak devam etti. ''Herkese 3 eyalet hastanesinin yeniden çalışmaya başladığını söyleyebilirsiniz.'' Thomas Eldi telefonu kapadı. Hilda Strogan'ın özel ibriğinden koyduğu bir fincan kahveyi kabul etti. ''Bu kargaşalıkta söyleyecek zaman bulamadım, Mrs. Strogan'' dedi, ''ama yeni bulaşık makineleriniz alınıyor. Yönetim kurulu masrafı onayladı ve sipariş verildi. Umarım çalışmalara gelecek hafta başlanır.'' Kadın başıyla evet dedi. Bu haberi beklediği açıktı, kafası da hemen başka bir izi sürmeye koyulmuştu. ''Buraya gelmişken Mr. T, size bir şey göstermek istiyorum. Buzdolabımı genişletmek gerek.'' Yöneticiye sert sert baktı. ''Hem bu sefer değişiklik için bir salgına ihtiyaç kalmaz umarım.'' Yönetici içini çekerek ayağa kalktı. O'Donnell'a ''Bugün başka meseleniz var mı?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi O'Donnell, ''bugün yok.'' ''Ama yarın bizzat sonuçlandırmak istediğim bir iş var.'' Eustace Swain'i düşünüyordu. 24. Bölüm. David Coleman pek iyi uyumamıştı. Bütün gece düşünceleri durmadan 3 eyalet hastanesinin patoloji bölümünün ve Dr. Joseph Pearson'ın çevresinde dolaşıp durmuştu. Son günlerin olaylarından hiçbiri azıcık da olsa Dr. Pearson'ın Alexander'ların bebeğinin ölümündeki sorumluluğu azaltmamıştı. Geçen haftaki sorumluluğu neyse bugün de aynıydı. Coleman 3 eyalet hastanesi patolojik anatomi bölümüyle ilgili görüşünü de değiştirmemişti. Akıl almaz bir bürokraside boğulmuş, köhne ilkelere saplanmış, ilkel yöntemlerle iyice gerilerde kalmış, yıllar önce hurdaya çıkarılması gereken araç gereçler yüzünden işlere yetişemez olmuştu. Yine de bir çeşit rahatsızlık duyarak 14 gün içinde Dr. Pearson hakkındaki duygularının değişip yumuşadığını hissediyordu. Niçin? Önceki hafta Pearson'ı neredeyse bunak ve yeteneksiz, çoktan emekliye ayrılması gerekirken yerine dört elle yapışan biri olarak görmüştü. O günden bu yana görüşünü değiştirmesine yol açacak belirli hiçbir şeyle karşılaşmamıştı. Öyleyse neden şimdi kendini Pearson konusunda tedirgin, kuşkulu bir rahatsızlık içinde hissediyordu? Yaşlı adam tifo salgınının ilk belirtileri sırasında ve daha sonra büyük bir yetenek, ayrıca da Coleman'ın gösterebileceğinden çok daha fazla bir güven ve etkililik ortaya koymuştu. Ama bu o kadar şaşırtıcı mıydı ki? Tecrübenin büyük önemi vardı ve bu durumda Pearson'ın kendini göstermek istemesi anlaşılabilirdi. Ama şimdi daha belirsiz, daha az kesin olan Pearson hakkındaki görüşünün tümüydü. Geçen hafta hiç düşünmeden geçmişteki eserleri ve çalışması ne olursa olsun Pearson'ı fikir yönünden yoksul aydınlar arasına katabilirdi. Ama şimdi o kadar emin değildi bu görüşünden. İçinden bir ses zamanla daha da az emin olacağını fısıldıyordu. Gece uyuyamadığı için erkenden hastanenin yolunu tuttu. Saat 8'i yeni çalıyordu ki odaya girdi ve McNeil'i Pearson'ın yerinde oturur buldu. ''Günaydın'' dedi McNeil. ''İlk siz geldiniz. Sanırım diğerleri kendilerini topluyorlar daha.'' ''Bu olay diğer işlerde geciktirdi mi bizi?'' ''Bütünüyle durum kötü sayılmaz. Tabii acele olmayan pek çok işimi bitirmek zorundayım. Ama geri kalanları geciktirmedik.'' ''Sadans'ın büyük yardımını gördüm. Cerrahiye dönecek yerde patolojik anatomiyi seçmesini söyledim kendisine.'' Birkaç günden beri kafasını kurcalayan başka bir şeyi hatırlamıştı şimdi Coleman sordu. ''Şu hemşire adayı biliyorsunuz ya bacağı kesilen genç kız. Teşrih yapıldı mı bacak üzerinde?'' ''Pearson'la teşhisinde birleşmedikleri vakaydı bu hatırlıyordu.'' ''Hayır.'' Masanın bir köşesine bırakılan dosyalar arasından birini çeken McNeil yüksek sesle okudu. ''Vivian Lobberton, genç kızın adı bu. Acil bir yanı olmadığından erteledim. Bacak hala buzdolabında. Teşrihi kendiniz yapmak ister misiniz?'' ''Evet,'' dedi Coleman, ''isterim.'' Dosyayı aldı ve otopsi salonuna geçti. Bacağı buzdolabından alır almaz üzerine sarılı gazlı bezi açtı. Bembeyaz ve soğuk testereyle kesildiği yerde kanı donmuş halde bacak ortaya çıktı. Tümörün bulunduğu bölgeyi aradı ve yanda hemen dizin altında buldu yumruyu. Bir neşter aldı, iyice yardı ve ilerledikçe ilgisi arttı. Bir uşak Kent O'Donnell'ın pardesüsünü şapkasını aldı ve yüksek tavanlı kasvetli koridorlar üzerindeki vestiyara astı. O'Donnell çevresine baktığında zengin olsun olmasın bir insanın neden böyle bir dekor içerisinde yaşadığını düşündü. Sonra belki de Eustace Swain yaratılışında birine bu ürkütücü genişliğin, bu işlenmiş kirişlerle oymalı panolardaki gösterişin, soğuk taştan işlenmiş duvarların, tarih boyunca başka yerlere ve eski günlere sağlanan bir derebeylik gücü hissettirdiğini düşündü. Yaşlı adamın ölümünde evin ne olacağını düşündü. Belki bir müze ya da bir sanat galerisi, belki sadece boş, yarım kalmış ve bütün diğer benzerleri gibi terk edilmiş bir ev. Birinin burada yaşamayı seçmesi akıl almaz geliyordu ona. Akşamüstü saat 5'te kapılarını kapayıp ertesi sabaha kadar açmaması gereken yerlerdendi burası da. Sonra bu kasvetli duvarlar arasında Dönis'in çocukluğunu geçirdiğini hatırladı ve mutlu olup olmadığını düşündü. ''Mr. Swain bugün oldukça yorgun efendim,'' dedi uşak. ''Sizi yatak odasında kabul etmesine bir sakınca görüp görmediğinizi soruyor.'' ''Hiçbir sakınca yok,'' dedi O'Donnell yatak odasının söyleyeceği şeylere daha uygun bir yer olduğunu düşünerek. ''Ani bir kriz gelirse Eustace Swain'i hemen yatağına uzatmak mümkündü.'' Uşağın ardından iki kere dönen geniş bir merdiveni çıktı. Merdiven başında ayak seslerini boğan kalın yün halı kaplı uzun bir koridor başlıyordu. Uşak kabaralı bir kapının önünde durdu, hafifçe tıklattı, oymalı demir tokmağı çevirip O'Donnell'ı geniş bir odaya geçirdi. Sıcaklığı maddi bir şey gibi suratına çarpan, içinde bir odun ateşinin yandığı koskoca ocağa dikkati yöneldiğinden önce Eustace Swain'i göremedi. Bu tatlı Ağustos sonu sabahında odanın sıcaklığı katlanır gibi değildi. Sonra sütunlu koca bir yatakta sırtında adıyla soyadının baş harfleri işlenmiş bir sabahlık Eustace Swain yastıklara dayanıp oturduğunu gördü. Yaklaştığında O'Donnell ihtiyarın Orden Brown ve Dennis'le birlikte yemek yemelerinden bu yana ne kadar zayıflayıp cılızlaştığını gördü.
''Geldiğinize teşekkür ederim,'' dedi adam.
Sesi de eskisinden daha zayıftı, ziyaretçisine bir iskemle çekmesini işaret etti. O'Donnell otururken beni görmek istediğinizi söylediler dedi. Kafasında yapmak niyetinde olduğu kesin açıklamalardan birkaçını son kere gözden geçiriyordu. Pearson hakkındaki görüşlerini hiçbir şey değiştiremezdi ama daha yumuşak ve kibar davranabilirdi yaşlı adam. Artık bu yaşlı ihtiyarla kavga etmek niyetlisi değildi, eşit olmazdı mücadele.
''Joe Pearson beni görmeye geldi,'' dedi Swain. ''Yanılmıyorsam 3 gün önce.''
Demek yaşlı doktor laboratuvardan kayboldu ve boşuna arandığı saatler sırasında buraya uğramıştı. Evet diye karşılık verdi Odono, geleceğini tahmin etmiştim. Hastaneden ayrıldığını bildirdi. Swain'in sesi bitkindi. Bu seste O'Donnell'ın beklediği suçlamadan iz yoktu. Devamını merak ederek onaylamakla yetindi. Evet doğru. Swain bir an sustu sonra. Sanırım bir takım olaylar vardır ki bunlara karşı insanın elinden bir şey gelmez dedi. Sesi iyice hafiflemişti şimdi. Yoksa bir boyun eğme belirtisi miydi bu? Kesinlikle anlamak güçtü. Evet öyle dedi O'Donnell yine aynı yumuşak sesle. Joe Pearson beni görmeye geldiğinde diye devam etti Swain, iki istekte bulundu. İlki hastanenin yapımı için para vermekten vazgeçmemem ve bu yolda hiçbir şart öne sürmememdi, kabul ettim. Bir sessizlik oldu. O'Donnell ağzını açmadan bu cümlenin anlamını sindiriyordu içine. Yaşlı adam devam etti. İkinci isteği kişiseldi. Sanırım hastanemizde John Alexander adlı bir teknisyen var. Evet diye cevap verdi O'Donnell şaşırıp gitgide meraklanarak. Laboratuvarda çalışır. O'Donnell başıyla evet dedi. Joe Pearson tıp fakültesine devam edeceğini söyledi ve okul masraflarını benim vermemi istedi. Bunu kolaylıkla yapabilirim. Tabii paranın hiç değilse faydalı bir yanı var. Swain yatağının üzerinden kalınca bir saydam zarf aldı. Noterime gereken talimatı verdim. Bir fon ayrılacak. Bu genç adamla karısının rahatça yaşamalarını sağlayacak, genç kadının iş bulmak için çırpınmasını gerektirmeyecek ve bütün okul masraflarını karşılamaya yetecek bir fon. Eğer daha sonra Alexander herhangi bir dalda uzmanlaşmak isterse bunun için ayrıca kendisine para ödenecek. Yaşlı adam konuşmaktan yorulmuş gibi sustu, az sonra devam etti. Benim düşündüğüm daha devamlı bir şey. Onun ardından başka genç adamlar da onun kadar değerli sanırım. Başka genç adamlar da doktor olmak isteyecekler. İstiyorum ki bu fon devam etsin. 3 eyalet hastanesi sağlık kurulu tarafından yönetilsin. Üzerinde durduğum, kesinlikle uyulmasını istediğim tek şart var. Eustace Swain O'Donnell'ın gözlerinin içine baktı. Sesinde bir meydan okumayla devam etti. Bu bursu sağlayacak kuruluşun adı Joseph Pearson Vakfı olacak. İtirazınız var mı? Duygulanan ve utançlayan O'Donnell cevap verdi. İtirazım olmadığı gibi hayatınız boyunca yaptığınız en güzel ve en iyi şeylerden biri olduğunu söylememe izin verin. 36. ayrımın sonu. Sayfa 451.